Ayrım 30, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 310. İhtiyar elini göğüs cebine soktu ve bir vesikalık fotoğraf çıkardı. Kuşkusuz özgür Fransa arındırma mahkemesi döneminden kalma antropometrik bir fotoğraf. Sana Jacqueline Morvan'ı takdim ederim. Ervan büyük annesinin yüzünü görünce şaşkınlıktan dona kaldı. Catherine Fontana'nın tıpatıp aynısı. Aynı oval yüz, aynı kelebek gözler. Kleiner Bastard'ın neden Cathy Fontana'yı hem sevdiğini hem de ondan nefret ettiğini anlamak için adınızın Freud olmasına gerek yoktu. O babasının çocukluk kabusunun yeniden canlanmış somut bir örneğiydi. En tuhaf olanı da diye devam etti padre, o boktan yılları öylesine baskılamışım ki o dönemde bu benzerliğin farkında bile değildim. Buna karşılık Döperneke bu fotoğrafı ele geçirince benim Cathy ile olan berbat ilişkimin sebebinin bu olduğunu anladı. Maggie'nin de etkisiyle bir plan bile yaptı.
Tam olarak hangi plandan bahsediyorsun?
Maggie Lontano'nun kraliçesiydi. Hiçbir isteği reddedilmemişti. Yılbaşı arifesi gecesi uğradığı hakaret onun için dayanılmaz bir şeydi. Cathy en ufak bir çaba sarf etmeden beni geri almıştı. Nasıl olursa olsun bu kızı hayatımızdan çıkarmak istiyordu. Oysa karşılıklı iyilikte bulunma koşuluyla bunu kolaylıkla psikiyatrdan isteyebilirdi.
Söylemek istediğin?
Bir anlaşma yaptılar. Cathy'nin ortadan kaldırılmasının karşılığında Maggie ile bir gece. Döperneke Maggie'yi önce Cathy ile olan ilişkimi bitirmem için beni zorlayabileceği fikrine inandırdı. Maggie sonucu görmeyi bekliyordu. Döperneke seansları sıklaştırdı. Beni annemin bu fotoğrafıyla yüzleştirdi. Devamlı sorunun benden değil Cathy'den kaynaklandığını, geçmişteki acılarımı yeniden canlandıran bu imgeden kurtulmam gerektiğini söyledi. Sonunda bana gerçeği kabul ettiremeyeceğini anlayınca çok daha büyük hamleler yapmaya ve beni hasta eden öfkemi beslemeye başladı. Bana sadece arınmadan bahsediyordu. Bu yüzü yok etmem, hatta hastalığımın kaynağı olan bu imgeyi ortadan kaldırmam gerektiğine beni inandırdı. Bana hep aynı şeyleri tekrarlayıp duran sesini hala hatırlıyorum. Arınmanın yolunu bulman gerekiyor, Gregoire. Bir süre sustu, sonra neredeyse düşünceli bir sesle devam etti. Freud'un, Carl Jung'un metresi Sabina Spielrein'a ne yazdığını biliyor musun?
Hayır.
Sanırım Doktor Jung'u hala seviyorsunuz. Hatta eskisine nazaran daha fazla seviyorsunuz ki ona duyduğunuz kini gösterememişsiniz. Bahane aramıyorum, ancak olması gereken oldu. O meşhum Nisan gecesi diğerlerinden çok daha şiddetli bir kriz yaşadım. Bunun özgürlüğümün bedeli olduğuna inanarak Cathy'yi boğdum. Parmaklarımla boynunu sıkarken onun Kleiner Bastard diye bağırdığını duyuyordum. Onu susturmak istiyordum. Onun bana kötülük yapmasına engel olmak istiyordum. Onun...
İhtiyar derin bir nefes aldı ve sonra çok yavaş bir sesle devam etti.
Her şey Site Radios'un bir odasında oldu. Karargahımı oraya kurmuştum. Yan odalardan çığlıkları duydular ve gece bekçisine haber verdiler.
Faustin Munyaseza mı?
Ta kendisi. Beni elimde bıçakla yakaladı. Çoktan Cathy'nin saçlarını kazımıştım ve o sırada alnına bir gamalı haç çiziyordum. Beni durdurmayı başardı ve Döperneke'yi çağırdı. Ervan davayla ilgili kuşku götürmez bir ayrıntıyı düşündü. Thierry Farabo, gerçek çivi adam, asla kurbanlarının saçlarını kazımamıştı. Ama Cathy cinayeti nedeniyle bu özel durum efsaneleşmişti. Bu olguyla ilgili bir başka gerçek daha vardı. Kripo ikinci çivi adam olayın bu yönünden haberdardı. Sonuçta çocukken cinayetlerinde katile yardım etmişti. Farabo'nun bu ritüeli uygulamadığını biliyordu. Oysa bununla birlikte ikinci çivi adam geçen Eylül ayında işlediği cinayetlerde kurbanlarının saçlarını kazımıştı. Çünkü Morvan'a her şeyi bildiğini göstermek istiyordu. Babası derin düşüncelere dalmış gibiydi, sanki öldürücü bir iksir hazırlarcasına hala kaşığı ile tencereyi karıştırıyordu. Hafifçe ürperdi ve devam etti. Döperneke, Site Radios'e Maggie ile birlikte geldi. Neden Maggie? Böyle bir olayın altından asla tek başına kalkamazdı. Ayrıca bu durumu bilen tek kişi de Maggie'ydi.
Seni yakalatmak çok daha kolay olurdu.
Senin nöronlar gerçekten iflas etmiş. Döperneke Maggie ile yatmak istiyordu. Maggie de beni geri kazanmak. Öyleyse bu cinayeti üzerine yıkabilecekleri olası tek bir şüpheli vardı. Çivi adam.
Cesedi nasıl taşıdınız?
Gregor ayağa kalktı. Kıvırcık saçları ve panço yağmurluğuyla efsanevi bir maceracıya benziyordu. Efsanesini maçeteyle ve altın külçeleriyle yontarak oluşturmuş bir adam.
Devamına yarın bakarız. Şimdi maymununu ye ve uyu.
FARDC çoktan dönmüş olmalı. Bugünkü katliamı Tutsilerin yaptığını düşünecekler. Birkaç saat içinde de her yeri bombalamaya başlarlar. Şafak'la birlikte yola çıkmamız gerekiyor.
Erman karavanasına razı oldu. Gözlerini yakan bir sosun içinde yüzen et parçaları.
Makağın kemik gibi sertleşmiş suratı sanki nefes almak için yüzeye çıkmıştı. Sorun değildi, bir araba lastiği yemiş olacaktı. Mağara adamları gibi elleriyle yedi ve sonra babasının itiraflarını yeniden düşünme fırsatı bile bulamadan uykuya daldı.
73. Bölüm.
Saat sabahın 3'ü. Otel Dio Hastanesi'nin yoğun bakım servisi. Beauborg'daki kazadan sonra Gael ile Audrey, Sen Nehri'nin diğer kıyısındaki Île de la Cité'nin acil servisine kadar ambulansı takip etmişti. Tam olarak ne olduğunu ve başlarına ne tür belalar açılacağını düşünen polislerle dolu arabalar da peşlerindeydi. Gael öfkeliydi ve allak bullak olmuştu. Bu fiyaskonun sorumlusu olarak Audrey'i görüyordu. Neden bu buluşmaya tek başına gitmesine izin vermemişti? Kadın polis önlem olarak Erva'nın ekibine tonfa lakaplı bir iri kıyım ile saçları jöleli, dikkat çekici kıyafetler giymeyi seven Favini adında biri harekete geçirdiğini söylüyordu. Sonuçta karakol polisleri ile bir polis arabası olaya dahil olmuştu. Tamamen şanssızlık. Yol boyunca birbirlerine bağırıp çağırmışlar ve sonunda hastanenin iç avlusunda bir statüko üstünde anlaşmışlardı. Daha sonra acildeki görevler tarafından servis dışına çıkarılmışlardı. Blokta kimse yoktu. Dışarıda dağınık halde duran tekerlekli sandalyelere oturmuşlar, sigara üstüne sigara içmişlerdi. Gael sessizce yalvarmıştı. Tanrı'ya değil kadere. Eric Katz yaşamalıydı, elbette sorularına cevap vermesi için. Ayrıca psikiyatr böyle aptalca bir şekilde ölemezdi. Onunla ilgili şüphelere rağmen o tuhaf tipe bir tür şefkatle duyuyordu. Kendine itiraf edemiyordu, ancak onunla yaptığı seanslar duygusal ezeyanları dışında ona iyi gelmişti. Şimdi onları denizde bir dalganın iç rahatlatan ve dinginlik veren düzenli gelgitleri gibi hatırlıyordu. Doktorlar fazla umutlu değildi. Psikiyatr doğrudan 4x4'ün radyatör ızgarasına çarpmıştı. Darbe göğüste ve batında iç kanamaya neden olmuştu. Ayrıca boyun omurları da hasar görmüştü ve ciddi hayati tehlikesi vardı. Gece boyunca Gael ve Audrey hastanede ne başka kimseyle konuşmuş ne de psikiyatrın durumuyla ilgili yeni bir şeyler öğrenmişlerdi. Bir tür şezlongu andıran rahatsız koltuklarında cumartesi gecesi acil servise gelenlere ve Otel Dieu'nun adli tıbbına yolu düşen sanıklara bakarak sigara içmişlerdi. Saat 2'ye doğru Gael midesine kramplar girmesine neden olan sırrı, Katz'ın kulağına fısıldadığı o cümleyi "Çivi adam ölmedi" açıklamaya karar vermişti. Audrey en ufak bir tepki göstermemişti. Kuşkusuz onun korktuğu şeyi tasdikliyordu. Eylül ayındaki davayla hatta 70'lerdekiyle doğrudan bir bağ vardı. Ayrıca Katz kimi ima ediyordu? Geçen sonbahardaki cinayetlerin tartışmasız faili olan Philip Chrysler'i, yani namı diğer Kripo'yu mu? Yoksa yukarı Katanga'da 1969 yılından itibaren işlediği seri cinayetlerle korku salmış olan Lontano hayaleti Thierry Farabo'yu mu? Ama bu varsayımların hepsi anlamsızdı. Farabo 2009 yılında bir akıl hastanesinde beyin kanaması ve inme nedeniyle ölmüştü. Kripo'ya gelince geçen 20 Eylül'de onun boğazını bizzat Gael kesmişti. Sonunda üzerinde hala yeşil ameliyat önlüğü olan çok zayıf bir adam onlarla konuşmaya geldi. Maskesini indirince ortaya melankolik gözleriyle uzun bir surat çıktı. Saatlerce ameliyathanede kalmanın yorgunluğunu belli eden yüz hatlarına rağmen çevresine sanki hem yorgunluktan hem de coşkudan beslenen kaygı verici bir enerji yayıyordu.
"Üzgünüm," dedi sigara paketini çıkarırken. "Bitti."
"Adam öldü mü?" diye alıkça bir soru sordu Gael. Doktor yüzünü buruşturdu, sonra bir süre sigarasını yakmakla oyalandı. "Kalbi dayanmadı. İç kanama bütün organları etkilemiş, imkansızı denedik ama baştan kaybedilmiş bir vakaydı."
"Ölmeden önce bir şey söyledi mi?" diye sordu Audrey.
Cerrah bir kez daha kadına ters ters baktı. Yorgun yüzünün büyüleyici bir çekiciliği vardı.
"Her şey anestezi altında gerçekleşti."
Polis arabalarının ve acil yardım ambulanslarının arasında geri geri gittiler. Tam çekip gidiyorlardı ki doktor onları durdurdu.
"Hastane kabul formlarını doldurdunuz mu?"
"Adam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz."
"Sosyal güvenlik numarası, ailesi."
"Hiçbir şey bilmediğimizi söyledik," diye sinirle çıkıştı Gael. "Bu akşam onunla bir randevum vardı. Size anlatması uzun sürecek bir sebepten dolayı adam panikledi ve koşmaya başladı. Kendini bir 4x4'ün tekerleklerinin altına attı."
Doktor onlara doğru bir adım attı. Güzel yüzü gecenin sıkıntılarını dışarı yansıtıyordu.
"Siz benimle alay mı ediyorsunuz?"
"Ne?" dedi Gael. Bu kez daha yüksek bir ses tonuyla. "Ne var, ne oldu?"
Cerrah şaşkın bir tavırla onlara dikkatle baktı.
"Neden adam diyorsunuz?" diye sordu. Bir öncekiyle yeni bir Marlboro yakarken.
Gael Audrey'ye baktı ve kafasında sessiz bir şimşek çaktı. İkisi de bu işten hiçbir şey anlamamıştı.
"Ne dememiz gerekiyor?" Doktor belli etmemeye çalıştığı bir garezle sigarasının dumanını üfledi.
"Bize getirdiğiniz kazazede bir kadındı."
Yetmiş dördüncü bölüm.
İyi uyudun mu?
Saat sabahın altısıydı. Ervan ayağa kalkmaya çalıştı ama yatak görevi gören dalların arasına sıkışmıştı. Tabii bir de ona vantuz gibi yapışmış, çamurlu su ve yağmurluğunun altında bok böceğininki gibi bir kabuk oluşturan kurşun geçirmez yeleği vardı. Sonunda birkaç denemenin ardından bu yeşilimsi işkence yatağından çıkmayı başardı. Şafak yağmurları çoktan gelip geçmişti. Güneşi en iyi gören yeri bulduğunda bir saatten daha kısa bir süre içinde kuruyabilirdi. Yağmurluğunu, kurşun geçirmez yeleğini çıkardı ve gerindi. Bir gece evvelki felaketten sonra güneşin her zamanki gibi doğuşuna neredeyse şaşırmıştı. Işık, kokular, hayvanların gürültüsü, her şey yerli yerindeydi. Kirpiklerini ilk kırptığı andan itibaren dünyanın doğumu bir kez daha gerçekleşiyordu. Morvan ateşi besliyordu, sanki sönmesine hiç izin vermemişti.
Kahvaltı.
Rüya görüp görmediğini hatırlamıyordu. Zihninde sadece bir gece evvelki kelimeler uçuşuyordu. Babasının itirafları, başka cinayetlerin gölgesinde bir cinayet, bir başka delilik tarafından manipüle edilmiş delilik. Morvan Chikwangue hazırlıyordu. Ervan Mavna'dayken dışkı gibi kokan bu manyok toplarının tadına bakmıştı.
Otur.
Ervan bir taşın üzerine yerleşti. Açıklık, içinde ormanın en minik unsurlarının, toz, polenler, böcekler yer aldığı, göz kamaştırıcı güneş ışınlarıyla yol yol aydınlanmıştı. Uzakta kuşlar ile maymunlar, kulak kabartan herkesi kolaylıkla delirtecek bir kontrapunto oluşturarak karşılıklı atışıyordu.
"Hikayenin devamını bekliyorum," dedi Ervan. Chikwangue'den bir parça kopardı ve yeniden ısıtılmış bir gece evvelki sosa batırdı.
O da bir Afrikalıya dönüşüyordu.
Morvan gülümsedi, yüz atları gevşemişti. Sırrını açık etmesi sanki onu özgürleştirmişti. 40 yıldan fazla bir süre bu sırla yaşamıştı. Bu sırdan bahsetmesinin tek şekli eski günlerin anısına karısına attığı dayaklardı.
"Anlatacak fazla bir şey kalmadı," diye cevapladı ağzına manyok toplarından atarken.
O gece Döperneke bana bir iğne yaptı. Maggie'nin arabasında uyudum. Ertesi sabah uyandığımda nehir kıyısında hala arabanın arka koltuğundaydım.
Tam olarak nerede?
The Crafter'in Lontano'nun 3 kilometre uzağında bir tekne hangarları vardı. Maggie ile Döperneke cesedi kesip biçmek için oraya kapanmışlardı.
Maggie de mi?
Özellikle Maggie. Döperneke ödleğin tekiydi. Ne fiziksel şiddete ne de kan görmeye dayanıyordu. Bütün işi Maggie'nin yaptığını sana söyleyebilirim. Çivileri çaktı, cam kırıklarını yerleştirdi, karaciğeri ve böbrekleri çıkardı, vulvayı kesti. Çivi adamın çalışma tarzını gayet iyi biliyordu. Benimle birlikte her şeyi görmüş, her şeye bizzat tanık olmuştu.
Sence, yani Maggie bundan zevk almış mıdır?
Külotunun ıslanıp ıslanmadığını mı soruyorsun?
İkinci manyok köftesi, kusmak yok. Ervan ayaklarının altındaki kirli balçığın ılındığını ve sertleştiğini hissediyordu. Öğle saatlerinde asfalt gibi katılaşacaktı. Peki Döperneke'ye verdiği sözü tuttu mu?
Maggie istediği şeyi elde etmişti. Aynı gece Cat'in cesedini yolun kenarına bıraktıktan sonra hangarda birlikte oldular. Onlardan birkaç metre uzakta ben arabanın içinde uyuyordum. İliklerime kadar uyuşturucu vermişlerdi. Ailen hoşuna gidiyor mu oğlum?
Bu duyduklarının Ervan'da ürküntüye yol açması gerekirdi. Ama o sadece kendini tükenmiş ve bitkin hissediyordu. Kötülük diğer şeyler gibiydi. Belli bir eşiği aşınca insan duyu yitimine uğruyordu. Uyanınca nasıl tepki verdin?
Maggie beni aklamak için ceset üstünde gerekli değişiklikleri yaparak görevini layıkıyla yerine getirmişti. Ama ben bu yola sapmak istemiyordum. Teslim olmaya karar verdim. Ama önce ipin ucunu nasıl bu derece kaçırdığımı anlamak için Döperneke'yi görmek istiyordum. Beni bir anda karşısında görünce panikledi, tüm hikayeyi anlattı. Beni nasıl şartlandırdığını, özgürlüğümün kesinlikle Cat'in ölümüne bağlı olduğunu, nasıl bana aşıladığını, arınma anahtar kelimesiyle kafamın içine ölüm emrini nasıl iyice yerleştirdiğini açıkladı. Kendi canını kurtarmak için de tüm bunların arkasında Maggie'nin olduğunu söyledi. Cat'in ölümünü o planlamıştı. Buna inanmamıştım. Bunun üzerine bana tüm ayrıntıları anlattı. Gizli anlaşmalarını, cesedi ormana bıraktıktan sonra birlikte geçirdikleri geceyi. Onu öldüresiye dövdüm ama öldürmek istemedim. Sürekli bir ceza vermek istiyordum. Ölüm cezası değil. Sonra aynı cezayı vermek için Maggie'yi görmeye gittim. Kendini savunmadı bile. Sonra ormanda amaçsızca yürüdüm. Hayatım mahvolmuştu. Sonsuz vicdan azabı ve öfkeyle yaşamaya mahkum edilmiştim. İntihar etmek istedim. Ancak bir görevim vardı. Çivi adamı, gerçeğini yakalamak. Bunu benden başka kimse başaramazdı. Kurbanlara ve hatta Cathy'ye borçluydum. Kendimden kurtulmadan önce bu işi bitirmeliydim. Cathy'nin ölümünü diğer cinayetlerin yanına ekleyerek soruşturmaya yeniden başladım. Bu arada Döperneke ortadan kayboldu. Maggie de gizlice hastaneye yatırılmıştı. İlaçlardan dolayı sersem gibiydim, uyuşmuş bir haldeydim. Ama The Crafter başıma daha ciddi sorunlar açtılar. Maggie'nin babası kızını ne hale getirdiğimi görünce başıma ödül koydu. Kayınpederim olacak adamı sana anlatmaya vaktim olmadı ama evveliyatı tehlikeli biriydi. Şiddet yanlısı, sadist dediği dedik, kendi ırkını korumak için ılımlı ensest yanlısı, evrim skalasında siyahları maymunların altına koyan, topraklarında feodal ve kanlı bir yönetim uygulayan biri. Gerçek bir insan müsveddesi. Uzun lafın kısası, peşimdeki beyaz kurucularla hiç şansım yoktu. Hepsi avcıydı, tepeden tırnağa silahlıydı ve ormanı siyahlar kadar iyi biliyorlardı. Kaderim tayin edilmişti.
Ervan dinlediği masaldan etkilenmiş bir çocuk gibiydi. Bir yandan da gübre gibi kokan manyok lokmalarını yemeye devam ediyordu. Paçayı nasıl kurtardın?
Değiş tokuş yapabileceğim iki şey vardı. Önce geçmişlerini araştırarak aileleriyle ilgili bir sürü sırrı öğrendim. Mobutu öğrenirse ve uluslararası basında yer alırsa başlarını derde sokacak yığınla canavarlık. Bir diğer kozum da çivi adam dosyasını biliyor olmamdı. Henüz kimliğini saptayamamış olsam da onu yakalayabilecek tek kişi bendim. Bu apaçık ortadaydı. Beyazlar bunlara karşılık benden iki konuda söz vermemi istediler. İlki katili bulur bulmaz öldürecektim. İkincisi dosya kapandığında De Kraft'in kızıyla evlenecektim. Düğün davetiyeleri fetişçi katilin kanıyla basılacaktı. Erman yemek yemeyi bıraktı. Hikaye son derece çılgınca olsa da kendi içinde bir mantığı vardı. Ancak az önce çarkları durmuştu.
Neden senin Maggie ile evlenmeni istiyorlardı?
Çünkü o istiyordu ve onun istekleri babası için emirdi. Çivi adama geri dönersek, her kurbandan sonra tetanos aşısı yaptıran bu kaçığı keşfetmem için iki cinayet daha işlemesi gerekti. Kathy cinayeti Farabo'yu iyice delirtmişti. Önüne geleni öldürmeye başladı. Colette Blocks ve Nortje Elskamp kurucuların ailelerine mensup değildi ve bu cinayetler diğerlerine göre çok daha vahşice işlenmişti. Ormanda Farabo'yu karşımda bulunca onu öldüremedim. Kuşkusuz kuduz köpekler dayanışmasıydı. Aklını yitirmiş bu zavallı adama acımıştım. O da benim gibi yetişkinler tarafından cinsel tacize uğramış, işkence görmüş, terk edilmiş bir çocuktu. Aslında ben de ondan daha iyi biri değildim. Linç edilmesine engel olmak için onu Lubumbashi'deki yetkililere teslim ettim ve Maggie ile evlendim. Beyaz kurucular Farabo'nun onlarla ilgili bir şey söylemeyeceğini öğrendiklerinde hakkımda aldıkları infaz kararından vazgeçtiler. Ya da en azından ona kimsenin inanmayacağını biliyorlardı. Sonuçta Nganga ya idam edilecek ya da ömür boyu bir akıl hastanesine kapatılacaktı. İkisi de aynı şeydi. Geriye güzel bir düğün yapmak kalıyordu. Morvan sustu ve arıtılmış suyla dolu matarayı aldı. Konuştukça sesi değişmiş, sonunda gitgide boğuklaşmıştı. Bir dikişle mataranın yarısını bitirdi.
''Soracağım başka sorular var.'' dedi Ervan.
Gregoire çoktan ayağa kalkmıştı, saatine bakıyordu. ''Üzgünüm oğlum, sorularının beklemesi gerekecek. Eğer Shepi'nin uçağına yetişmek istiyorsak yola çıkmamız lazım.''
''Orada olacağına emin misin?''
İhtiyar tenceresini topladı, sonra yıkamak için bir su birikintisinin önünde çömeldi. Tam bir ev kadını. Göreceğiz.
Ya sonra?
Sonra diye tekrarladı, ateşi topuğu da söndürürken. Kinshasa'ya kalkan ilk uçağa bineceğiz ve ilk uçuşla seni Paris'e yollayacağım. Gerçeği mi öğrenmek istiyordun? Öğrendin. Artık aptallıklar sona erdi ve başlangıç noktasına geri dönüş zamanı.
Ervan'ın aklına Monopoly oyunu geldi. Kodese gir karesine uğramadan mı?
Kimin için? Benim için mi? Kodese gir karesine düşmemeye çalışacağız diye cevapladı babası göz kırparak. Zaten bu bile hiç fena değil.
30. ayrımın sonu. Sayfa 320.